Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, yeni bir tasavvuf ve insan psikolojisi programında karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi Ali Rıza Bayzan hocamız ve bendeniz Süleyman Derin. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, sağ olun.
Hocam şimdi Carl Rogers'ı inceliyoruz. Onun böyle tasavvuf açısından önemli olabilecek fikirlerini daha çok gündeme getiriyoruz. Tabii derdimiz psikoloji ve tasavvuf ilmini ortak noktalarını bularak tasavvufu daha faydalı hale getirmek, daha ulaşılır hale getirebilmek. Ama şüphesiz hocam siz tercih edin, söylüyorsunuz. Tasavvuf psikoloji ilmi değildir. Psikolojiyi aşar. Tasavvufu sırf psikoloji gibi görmek büyük hatadır.
Evet.
Çünkü psikolojinin sınırları bu dünyada bitiyor. Ölünce bitiyor hocam. Tasavvuf daha yeni başlıyor.
Evet.
Yani kat kat psikolojiyi aşar ama günümüz Müslümanına, insana da faydamız olsun. Biraz tasavvuftaki o büyük hikmetleri nasıl diyelim mama haline getirip insanlarımıza kazandırmak diyelim biz.
Evet, çünkü insanlar artık sorunlarını daha çok psikolojik kavramlarla ifade ediyor. Ama tasavvuftan da çözüm bekliyor. Tasavvuftan
Müslüman toplumu tabii normal.
Müslüman toplumu da böyle o. Şu bakımdan psikoloji o kadar artık medya aracılığıyla bir genel kültür haline geldi ki.
Kedi söylen bile psikoloğa gidiyor hocam. Kedim öldü, ben ne yapacağım?
Mesela diyelim ki bizim Karadeniz'de eskiden ne derdik? Sıkıldım, üzüldüm, darlandım falan, bunaldım. Boğazım.
Bunların hepsi artık şimdi.
Şimdi mesela onun yerine stres kavramını kullanıyor. Çok genel bir
depresyon
kavram.
Depresyon. Depresyondayım diyor adam mesela. Hemencecik kendini hasta ediyor.
Evet. Dolayısıyla onu irdeleyip onun en temelde ne olduğunu görmek ve oradan bir şey üretmek gerekiyor. Çözüm üretmek gerekiyor.
Evet. Şimdi hocam demiştik ki Carl Rogers Müslüman bir, yani özür dilerim yani Müslüman, dinler Hristiyan diyelim. Biz dinler deyince aklımıza hep İslam geliyor. Dindar koyu bir ailede dünyaya gelmiş.
Evet.
Annesi çok disiplinli bir kadın herhalde. Çok kontrolcü bir kadın. Belki de hocam bu hani işte şahıs, birey merkezli psikolojik şeyi de buradan geliştirmiş. Annesi, bizim hocam bizde var bu toplumumuzda.
Evet.
Çok kontrolcü bir toplumumuz hocam. Yani İslam adına bazen insanların doğal haklarını da el koymaya kalkıyoruz. Tabii ki harama helala şeye bulunacağız. Uyarı yapacağız, engel olmaya çalışacağız yani özellikle ailemizde. Ama velakin hocam çocuğun giydiği pantolonun rengi, yediği yemeğin cinsi. Çocuk çorba sevmez, türlü sever. Yok illa çorba da içeceksin.
Evet.
Tamam yani biraz teşvik edilir ama bizde de hocam çok var. Yani bazen de bunu dini alet ediyoruz.
Evet, yani kişiliğini, çocuğun kişiliğini, gelişimini engelleyecek şekilde olduğunda işte o zaman ne oluyor? Çocuk bu defa kendi talepleri hiçbir karşılığı olmayınca, hep denileni yapınca arkadaş çevresinde de uydumcu oluyor. Ya da bir akıma hemen kapılıp gidiyor.
Ve şöyle
yani
diyelim hocam.
İrade koyamıyor.
Anneler hani bazen der ya bizim çocuk evlendi, bir değişti yani. Annesini babasını tamamen unuttu. Şöyle çünkü sen çocuğu hep emir almaya alıştırmışsın. Bu önce anne olmuş.
Evet.
Sonra yaş değişmiş, bir eşi olmuş. Şimdi zannediyor ki zavallı erkek veya kız çocuğu, fark etmez. Biz burada cinsiyet ayrımcılık yapmıyoruz hocam. Kız çocuğu da olabilir bu.
Evet.
Hep emire almaya alışmış. Eşinin verdiği yanlış emirleri de seve seve uyguluyor ondan sonra. Diyor ki mesela eşi, annenle görüşmeyeceksin.
Evet.
Sana kural bir. O da diyor ki tamam, ne demek yani, başım üstüne. Ben zaten böyle yetişmişim. Yani itiraz etme, karşı koyma şeyini ezdiğimiz için çocuğumuzda. Esasında hocam en büyük zararı da kendisi çekiyor anneler.
Evet, bedelini anne ödüyor. Tam dediğiniz gibi yani kendi ediyor, kendi buluyor.
Belli zamanda iyi oluyor. Belki hani çocuk böyle 20'li yaşlara kadar her dediğini yapıyor. Bana şunu getir, bunu getir, onu getir. Çocuk bir robot gibi anneye babaya itaat ediyor. Anne baba da hoşuna gidiyor belki bu. Ya işte bizim çocuğumuz çok hayalı, sizin dediğiniz gibi hocam. Bizim bir dediğimiz iki etmez. Sonra evlenince çocuk bu sefer farklı bir şeye giriyor. Ailesini unutuveriyor mesela anında. O yüzden hakikaten çocuklarımızdaki bu fert olmayı ezmeyelim, yok etmeyelim, törpülemeyelim. Yani o çocuğun Allah ona verdiği kabiliyetleri, kapasitesi var.
Burada karıştırdığımız nokta şey oluyor diye düşünüyorum hocam. Kişi olmak ile bencil olmak, kişilik sahibi olmak ile bencil olmak farklı şeyler.
Çok farklı.
Şimdi biz kişilik sahibi oluyor bir çocuk, gerektiğinde diyelim ki anne babasına hayır diyor. Yani bu benim için uygun değil, bu okul benim için uygun değil ya da bu benim
kıyafet istemiyorum
bu diyor. Bu bana uygun bir tercih değil falan. Şimdi burada aslında bunun şey anlamıyla değil, yani bir isten anlamıyla değil, bir kendi tercihini, iradesini ifade etmek bakımından.
Hocam bir anneden bahsedeceğim. Artık burada annelerimiz başımızın tacı. Ama çocuk havuç sevmiyor. Ya illa havucu bu çocuğa yedirecek. Bunu artık hayat felsefesi haline getirmiş. Havucu rendeleyip, inceltip, çok ince ama görünmez şekilde çorbasına katıp yine o çocuğa onu yediriyor. Yani bu kadar...
Çocuk mesela ne olacak? Kandırılmış hissine kapılacak. Daha kötü olacak yani. Annesine olan güveni kaybedecek.
Bu kadar kafaya takmamak lazım evlatlarımızın yani yemesini, içmesini. Bunlar İslam'a aykırı olmadığı sürece, kılık kıyafet İslam'a aykırı değilse, sağlığa aykırı değilse bırak. Yani siyah giysin, efendim beyaz giysin. Çok böyle hani topluma çok aykırı olmadığı sürece biz bazen İslam'ın anne babaya verdiği gücü yanlış yerde kullanıyoruz.
Evet, evet.
Yani çocuklarımızın mesela çocuk illa ben mimar olacağım diyor. Olmaz oğlum, ben doktor olamadım, sen doktor olacaksın. Ya çocuk belki kanı sevmiyor. Belki hastalarla iletişimi iyi değil. Veya çocuk işte denizci olmak istiyor. Yok illa sen karacı olacaksın mesela. Olmadık bir şey zorluyor çocuklarımıza. Yani bırak çocuk o sevdiği sahada başarılı olsun. Zoraki doktor olup, zoraki öğretmen olup da öğrenci nefret edeceğine kendi yapısına uygun yani bazı insanlar çekingen oluyor değil mi hocam? İçine kapanık oluyor.
Evet tabii.
Sen bu çocuğu öğretmen yaparsan öğrenci nefret edecektir bu.
Evet.
Bazı dışa açık. Sen de bu çocuğu kapalı bir mesleğe verirsen, dış dünyaya kapalı meslekler de var değil mi? O da orada mutsuz olacak.
Evet. Yani çocuğun adına ya da gencin adına karar vermek işte lise tercihlerinde ve üniversite tercihlerinde bu çok fazla çıkıyor ortaya yani. Bunlar sağlıklı bir şey olmuyor. Bazen anneler çok işi aşırıya gidip yani sütümü helal etmem diyor mesela.
İlla şu bölüme gideceksin diyor. Ya sütle o bölümün ne alakası var? Yani, geçen hocam başıma geldi birkaç gün önce bir seçimler, şimdi üniversite seçimleri bugün de tercihler yapıldı ya.
Evet evet.
Çok kapasiteli bir genç kardeşimiz. İş garantisi var, bilmem şu var bu var diye hiç kendisine uygun olmayan bir bölümü, şimdi bu bölümü söylesem kırılır belki bazı kardeşlerim, söylemeyeyim bölümün ismini ama o çocuğa hiç uygun değil ve o iş yapılacak iş çok böyle yüksek kapasite isteyen bir iş değil. Hani hocam bazı meslekler var, şimdi gerçekçi olalım, bir haftalık eğitim alsak sen de ben de
yapabileceğimiz işe.
Ama öyle meslekler var ki 10 sene eğitim alınca belki bir noktaya gelebiliyorsunuz. Bu kardeşimiz o kapasitede bir genç. Ama işte ailesi ikna etmiş veya çevresi demiş ki o kolay mı iş bulursun. Ya bir kere İslamiyet'te rızık endişesi diye bir şey olmaması lazım. Biz kendi Allah'ın bize verdiği güzel yetenekleri kullanarak bir şey olmamız lazım. Ama işte rızık endişesi Türkleri de çok vardır, çok yoğun. Hele hocam şimdi gaz falan da bulduk artık. Bundan sonra Türkiye'de rızık endişesi olmaması lazım. Buna rağmen en olmadık bölümü tercih ediyor kardeşimiz.
Evet.
Yani kendini tanımadığı için. Evet hocam buyurun. Sonra ailesinin baskısından bahsettik biraz. Yani bu anne şeyinden, baskısından.
Ya bu aslında şey, Rogers bu anlamda aslında bu diğer psikologlar için de geçerli bir şey. Çoğu psikolog aslında kendi kişisel yaşam öyküsü var, yaşadığı sorunlar var ve bunlar için aslında çareler arıyor.
Ona göre ray değiştirmiş.
Evet. Mesela Freud'un yaşam öyküsüyle kuramı arasında Maslow'un, Rollo May'in ya da Stanislav Grof'un ya da diye bu son derece doğal bir şey.
Hatırlarsanız Maslow için söylemiştiniz değil mi hocam? Hani evet. Bir çocuğu oluyor. Yok
evet,
ya
o
diyor.
Onun yaşamında bir devrim etkisi.
Dönüşüm yani. Başlıyor. Hakikaten bir çocuğu şey görüyorsunuz.
Diyor, bir çocuğu olan insan asla klasik davranışçı çizgide yani Watson ve Pavlov gibi insanı çıplak bir maymun olarak asla göremez diyor ve onu aşan bir şeyin bir boyutun olması gerektiğini vurguluyor yani.
Çünkü hocam aynı evde aynı anne baba, aynı yemekler, aynı gıda, aynı çevre. Birisi kuzey kutbu, birisi güney kutbu çocuklar yetişiyor.
Evet.
Eğer bu sırf çevre ise bütün kardeşlerin hemen hemen aynı özellikleri taşıması lazım. Hepsinin çekingen ve hepsinin işte açık.
Evet.
Öyle değil. Bir çocuk içine kapanık. İstediğin kadar uğraş.
Evet.
Belli noktaya geliyor yani ama %100 açılmıyor. Bir çocuk çok dışa dönük. İstediğin kadar baskı kur. Yine o çocuk dışa açık bir çocuk olarak hayatına devam ediyor.
Evet yani bu şeyde de Batı'da psikolojinin maceraları da aslında böyle toplumda insanların değişimine orantılı gitmiş hocam. Mesela 1960'lı yıllarda gelişiyor özellikle varoluşçu insancı yaklaşım psikolojide. Niye? Çünkü artık Amerika zenginleşmiş, 2. Dünya Savaşı'ndan çıkmış, o çilekeş dönemi var, Amerikalıların çok çalıştığı, artık tam bir sömürgeci güç haline gelmiş dünyada. büyük güç haline gelmiş. Bu defa insanlar o maddesel bolluk içerisinde bu defa şey düşüyor, ruhsal boşluğa düşüyor.
Şöyle diyelim mi hocam? Bir zaman için insanın en büyük hedefi, masrafı da görmüştük bunu.
Evet.
İyi barınak bulayım, iyi gıda bulayım, evet, iyi çevre bulayım diye aşırı çalışıyorlar. O süre zarfında insanın pek psikolojik rahatsızlığın farkına varmıyor.
Evet.
Sonra bunlara ulaşınca, tamam iyi bir villam var, iyi bir işim var, şu kadar bankada param var ama mutlu değilim. Demek ki burada bir yanlış yapılmış.
Evet.
İnsan diğer hayvanlardan farklı. Yani bir kediye, köpeğe siz yemini suyunu verseniz ondan iyisi yoktur herhalde hocam.
Evet.
Ama insan öyle değil. İnsanı yani altın kafese bile koysanız illa kendi o vatan dedik ya tabi hocam, tasavvufta vatan biliyorsunuz. Ahiret tarafıdır. Evet. Yani gerçek tarafı.
Bezbelestir.
Evet, öyle olunca o alemle iletişime geçmeden insan mutlu olmuyor yani.
Evet. Ya o dönemde bir de Karacırs böyle psikoterapist ile hasta arasındaki ilişkide üç temel ilke geliştiriyor. Bir tanesi koşulsuz kabul. Yani hastayı yargılamayacaksın diyor. Onu olduğu gibi kabul edeceksin diyor.
Hocam ben onları biraz tasavvufla açmak istiyorum. İsterseniz evet, sıra sıra
üçünü
gidelim.
Üçünü söyleyeyim.
Öyle tek tek gidelim.
Oradan
tamam.
Açacağım. Öbürü empati, yani kendini hastanın yerine koymak. Üçüncüsü ise samimiyet.
Evet. Şimdi hocam şeyden başlayalım. İlk maddeniz koşulsuz kabul. Buna sufiler şunu demişler hocam. Ayrım yapmışlar. Tabii terapiye gelen bir insan veya bir hoca efendiye gelen bir insan veya bir din adamına giden bir insan illaki bir günahı var. Bir suçu, evet, var değil mi? Sen keyfinden gitmez.
Evet.
Adam öldürmüş, ne bileyim işte hırsızlık yapmış. Bir insanı
zarar vermiş.
Sonra bunu vicdan rahatsız ediyor. Gidiyor şimdi bir hoca efendiye, bir psikoloğa. Şimdi tasavvufta şöyle bir şey var hocam. Sufi günaha kızar, günahkara kızmaz. Felsefesi var. Bu ne demek? Birkaç örnek vereceğim şimdi. Çok evet, iyi anlaşılacak. Bir gün Mevlana Hazretleri müritleriyle beraber sema yaparken birkaç sarhoş takılmış. Tabii sarhoşlar biliyorsunuz dengesiz oluyor. Sağa sola tosluyorlar falan filan.
Hemen semaya kızmışlar, ayakta duramaz onlar.
Müritler kızmışlar. Yakalamışlar, yakapaça bunu atacaklar dışarıya. Mevlana durun diyor, ne yapıyorsunuz? Bu adamlar içmiş de sarhoş olmuş. Siz diyor içmeden sarhoş olmuşsunuz. Ya diyor bunlar buraya gelmiş bu tekkeye. Bakalım dinleyelim dertleri nedir. Belki bunları bu hayata iten çok ciddi bir sebep vardı. Çözüm olabiliriz. Bunları kovmak çözüm mü hocam şimdi?
Yani.
Tekkeye gelmiş insanı yakapaça sokağa atmak. Daha da kötülük yapıyorsun adama. Adam diyor tekkeye gittim, onlar da beni kabul etmedi.
Bir çözüm arıyor. Sen çözümüne de mani oluyorsun yani.
Hocam,
hastaneden hastayı kovmak gibi bir şey yani.
Aynen. Hocam bunun çok daha güzel örneği yakın zamanda bizim Hüdayi Vakfı'nda yaşanmış. Azim Hüdayi Vakfı hocam Üsküdar'da biliyorsunuz kuruldu.
Evet.
Tam iftar vakti. Böyle millet toplaşmış orada biliyorsunuz iftar veriliyor. Davetliler. Bazen siz hocam mesela bu akşam iftar benden diyorsunuz. 20-30 misafir de alıyorsunuz yanınıza. Oranın fakir fukarası da geliyor falan. Öğrenciler geliyor. Gayet güzel bir ortamda iftar yapılacak. Ezana kalmış 3-5 dakika. İki sarhoş çekip geliyor. Ya Ramazan adam hiç içmiş. Artı hani içtim kardeşim, hani bir karga affedersiniz. Bir hikayesi vardır hocam. Karga gitmiş haccın üzerine pislemiş. De şarap içmiş de demiş ki papaz ya demiş Müslüman olsan şarap içmezdin. Hristiyan olsan haçın üstünü pislemezdin.
Evet.
Ya bunlar şimdi o saatte gelmişler de Müslümanlar için en ulvi vakit. Artık biraz sonra ezan okunacak. İnsanlar hem iftar hem Rabbine kavuşacak. Biliyorsunuz güzel bir ulvi bir andır. Şimdi iki sarhoş ağızları pislik kokuyor efendim. Üstler başları perişan. Cemaat ikiye bölünmüş. Demiş ki bir bölüm bunları kovalım gitsin. Bu pis herifler, hiç Müslümanlara saygısı yok bunların. Hem Müslüman ülkesinde yaşıyoruz hem de yani insanın dinine küfreder gibi gelip burada sarhoşluk gösterisi yapıyorlar. Kovalım gitsin. Oradan bir grup demiş ki ya bunlar bizim gibi Müslüman kardeşim. Bunlar bizim gibi aç. Bunlar da Allah'ın kulu. Bunlar yatan Allah. Bunlar kapımıza gelmişler. Ne olup bunları kovmaktan ne geçer elimize? Ne yapalım? Bırakalım yesinler bize. Bunlar hocam hemen o grup galip gelmiş. Hikmetli insanlar galip gelmiş. Hemen bir masayı temizlemişler. Güzelce bunları oturtmuşlar. Hocam o iki insandan bir tanesi tövbe etti. Ben de o zatı gördüm. Abdülkadir amca. Biz yine Hüdayi Vakfı'na böyle öğrenci olarak gidip gelirdik. Bu zat ben sonra öğrendim. Ya biz yemeğe gidiyorsak 6'da akşam ezanı 7'de mesela. Tam biz şeye giderken yemekhaneye giderken o eline tabildot yemeği almış. Caminin altında yaşadı çünkü sonra o. Uzun süre Hüdayi Camisi'nin altında böyle karanlık odalarda o arada bir oda buldu kendine. Çünkü ev bark yok demek ki. O yemekle ya dedim bu adam ne böyle yapıyor? Niye yemekhanede bizle beraber yemek yemiyor da gidip odasına yalnız götürüyor. Ya. Her gün böyle falan. Dediler ki Abdülkadir amca her gün oruç tutar. Meğer adam tövbe etmiş. Her oruç tutar hale gelmiş. Şimdi adam o yemeği yemiş orada. Bakmış ki çevresinde güzel insanlar. Ya ben ne yapıyorum demiş. O ortama gelmesi, oradan kovulsa ne derdi bu adam? Ya bu Müslüman da beş para etmez. Aç evet. Gittim kapıdan kovdular beni derdi. Bu adam tövbe ediyor. Büyük arif bir zat oluyor. Bir keresinde salih bir zat anlatıyor onunla alakalı. Uçakta denk geldik diyor. Demiş ki Abdülkadir abi nerede kalacaksın? Demiş peygamber beni misafir ediyor. Onun yanında kalacağım. Sonra bir de baktım ki diyor Abdülkadir amcayı first class almışlar. Yani bazen böyle birkaç gibi benim başıma geldi hocam. Arkada gitsin bileti başkası satmış oluyorlar. Tabii first class boş olduğu için çoğu zaman sizi alıp first class'a götürüyorlar. O kadar mübarek bir zat olmuş ki Allah-u Teala ona first class'ta ikram etmiş. Parası o kadar yok esasında. Şimdi diyeceğim tasavvufta böyle bir şey vardır. Günahkara kızılmaz. O günaha kızılır çünkü günah haramdır hocam. Yani bir hırsızın yaptığı hırsızlığı övebilir miyiz şu anda? Ama o hırsızın belki ciddi bir şeyi vardır hocam. Hocam bugün kısa olsun bir kısa da anlatayım mı?
Tabii.
Bu da hocam yaşanmış hayat hikayesi. Musa Topbaş Efendi Hazretleri Allah rahmet eylesin. 90 yılında vefat etmiş.
Allah rahmet
Bursa'da
eylesin.
Uludağ eteklerinde bir evleri var. Orada zaman zaman gidip böyle tefekkür ediliyor, ibadetler ediliyor falan. Bir gün bir gürültü patırtı. Ne oluyor diye çıkıyor Musa Efendi Hazretleri. Bakıyor ki bir hırsız yakalamışlar. Zavallı hırsız ne bilsin orada müritlerin nöbet tuttuğunu. Gerçi atlamıştı oradan aşağıya. Atlar atlamaz etrafında 3-5 tane bekçi polis yakalamışlar bunu. Tabii hırsız hocam evinde kalsın ne yaparsın? İnsan ya aklına gelen ilk şey.
Bir kötekten geçersin yani.
Şimdi, yani. Hele hocam sizin Allah sizin uğurladı olsa kesin adamı vururlar bir de.
Yo yani.
Şimdi herhalde oradaki vatandaşlar demişler ki şunu iyi bir dövelim. Durun demiş Musa Efendi ya bir dakika adamın bir derdi olmasa bu saatte dağın eteğindeki eve gelir mi? Ne yapalım demişler. Önce demiş adam önüne yemek koyun bakalım. Karnını doyursun. Evlat sen ne yaparsın, ne işlersin, niye geldin buraya? Efendim demiş kaç gün çoluk çocuğum aç. Bir şey bulamadım. Vallahi kusura kalmayın ben hırsız değilim esasında ama mecbur kaldım. Aa öyle mi? Musa Efendi bu zata çok büyük bir meblağ para veriyor. Daha bitmedi. Ya diyor bu saatte bu adamcağız evine gidemez. Evin nerede? Bursa'nın diğer ucunda. Gecenin üçünde. Benim arabası çalışmaz. Herifin özel arabası yok. Ya diyor bu adamcağızı evine bırakıverin. Daha bitti mi hocam? Bitmedi. Bu adama iş bulun.
Oo.
Kartı bir de diyor iş bulmakla bitmez. Bir de sohbetlere alın. Falanca mahalledeki kim var mübarek bir zat. Onun sohbetine gitsin. Ondan sonra adama iş bulundu. Cebine ciddi para, meblağ para konuldu. Hocam bu zatı biz şu anda kim olduğunu bilmiyoruz. Bilenler biliyor. Hala hayattaymış. Çok ağır bir zat olmuş. Ama sır tabii. O zatın kim olduğunu açıklamıyorlar hocam. Tasavvufun bir de bu tarafı var. Şimdi hocam yani günahkara kızılmaz. Ama günaha kızılır. Hırsızlık kötüdür. Zina kötüdür. Efendim adam öldürmek kötüdür. Ama onu yapan bir adam da bir tarihle onu yapmıştır. Ona artık merhamet gösterip onu kurtarmak gerekiyor herhalde. Ben hocam bu açıdan çok beğendim. Bu Carl Rogers bu Sufilerin yaklaşımını sanki şey yapmış.
Evet. Bir de tabii şey, önceki psikologlarda çok fazla şey var. Yargılama işi var. Yargıç gibi davranıyorlar.
Hocam onu biz yapıyoruz gibi. Ya. Bir adam diyoruz mesela kıyafetine hemen bir şak yargı yapıştırıyoruz. Bu adamın işte diyoruz falan bıyıkları şöyle, bu adam şucudur. Kıyafeti böyle, bucudur. Bir adam bir daha hata söylüyor. Mesela Ramazan'da hocam bir adamın yemek yediğini görsek... İçimizden bu adam dinsiz, kafir, her türlü artık hakaret ne gelirse. Belki adam hasta olabilir, yolcu olabilir.
Evet. Nitekim bizim de başımıza gelmiyor mu? İstisnai olarak yolcuyuz ve o oruç tutacak durumda değilsiniz. Biraz korunaklı bir şekilde bir yerde yemeye çalışıyorsun ama diyelim ki hasbelkader görünür oluyorsun yani.
İmam Gazali'ye göre günahların en hafifi bu tür nefsani günahlar. Yani velev ki oruç bozsun. Bu yani kibirden daha büyük değil.
Evet.
İnsanları küçük görmek... Daha büyük bir günah. Yani çünkü kibirleniyorsunuz. Benden büyük kimse yok diyorsunuz. Haşa Allah ile boy ölçüyorsunuz ki Firavun'un hastalığı bu. Şimdi o yüzden yargılamamak hocam çok zor günümüzde ya. Biz hemencecik bir insanı görür görmez bir yargı, bir yafta yapıştırıp herifi bir şeye kaldırıyoruz. Yani. Bir kategoriye atıyoruz hemen.
Şeye empati için ne diyorsunuz hocam? Carl Rogers'ın önemli ilkelerinden bir tanesi. Biz eskiden aslında... Haldeşlik diye bir kavram vardı. Halden anlayan insan. Hatta evet. Bu kelime bile neredeyse unutuldu. Haldeş.
Haldeş olmak. Bir kere Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki siz yapılmasını istemediğiniz bir hareketi siz başkasına yapmayın. Bu hadis-i şerif empatinin
en evrensel ilkesi.
Evrensel. Yani her zaman bir hareketi yaparken o muhatabımızın yerine kendimizi koymak. Hmm. Ben diyelim ki hocayım, öğretmenim, profesörüm.
Bir güç sahibiyim. Aslında o zaman bu olduğunda demin ki yargılamalar olmaz, öyle değil mi hocam?
Tabii.
Yani bu mesela ben onun yerinde olsam hangi durumda yerdim? Belki adam şeker hastasıdır. Belki adam yolcudur. Belki istisnai bir durumu vardır. Ha belki adam atıyorum inanmıyordur vesaire. O seçenekler var ama sonuçta diğer seçenekler de var. Bunlar belli değilken o yargılamak. Bir de o yargılarken de aslında biz kendimizi şey hissediyoruz. Yani yargıç ve savcı konumuna. Halbuki sen savcı ve yargıç konumunda olamazsın ki insan olarak yani o konuda.
Hocam ikinci bölümde biraz devam edelim. Bu konu çok iyi tuttu şimdi bence.
Evet. Çünkü bir de şey vardı, samimiyet ilkesi vardı.
Onu da hocam gireceğiz abi. Yarım daha programımız var şimdi. 20 dakikamız var. Muhterem dinleyicilerimiz, tasavvuf ve insan psikolojisi programının ilk yarısını bitirmiş olduk. Lütfen bizden ayrılmayın.
Buluşma noktamız Erkam Radyo.
Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, tasavvuf ve insan psikolojisi programının ikinci bölümünde sizlerle beraberiz. Ali Rıza Bayzan hocamız ve bendeniz Süleyman Derin. Hocam şimdi yargılamak dedik. Çok evet. İlginç bir şey seyrettim geçen. Hani var sosyal deneyler var ya hocam.
Evet.
Böyle üstü başı tertemiz bir beyaz yakalı bir pizza dükkanına giriyor. Girerken de orada birisi para ödemiş kasiyere, onunla çarpışıyor. Çarpıştığı adam üstü başı berbat. Hani evsiz tipler olur ya böyle. Ondan sonra kızıyor biraz. Dikkat etsene kardeşim. Üstüm başımı batırdım falan gibi. Hmm. Bir bu kıyafetim diyor. Senin bütün şeyini satsan şu ceketimi gömleğimi alamazsın gibi de bir şeyler söylüyor. Biraz sonra aynı masaya oturuyor. Tabii uzunca masalar var hocam böyle hani şeylerde bu tür fast food yerlerinde. O kasiyer bir pizza getiriyor. Bu üstü başı temiz olan o beyaz yakalı kendisini zannediyor pizzayı. Bir tane alıyor. O üstü başı perişan evsiz de bir tane alıyor. Adam acaba bir şey diyemiyor falan.
He.
Birer tane paylaşıyor. En son bir tane bir dilim pizza kalıyor. Tam alacakken o evsiz adam onu da alıyor. Çok kızıp patlayacakken dur paylaşalım ortadan bölüyor falan. Başlıyor onu okumaya, sen ne biçim adamsın, çalışsana, sapsalak adamsın, gelip milletin şeyini asalak gibi geçiniyorsun falan filan. Benim pizzamı nasıl yersin? Hani yediğini anladık da son dilimi de niye?
He.
Kız ona kızıyor çok, tamam mı? Tam bu ara kasiyer geliyor. Bir dakika beyefendi diyor. O pizza diyor bu arkadaşın da. Hani evsiz. Siz pizzanız buyurun deyince öyle rezil oluyor ki herif. Çok özür dilerim diyor. Peki diyor niye benimle son dilimi paylaştın? O diyor ki ben diyor çok şeyim yok ama paylaşmayı çok severim diyor.
Bu
evsiz görünen tip. Şimdi o niye ona hakaret etti? O pizzayı kendini zannetti. Yani bazen hocam çok yanlış şeyler yapıyoruz insanlar hakkında. O yüzden gıybet İslam'da çok kötüdür dedikodu. Çünkü sizinle alakalı yanlış mesaj vererek insanların beyinlerini formatlayıp size karşı bir tavır takınıyor insanlar. Hmm. Bazen o önyargıdan dolayı da sizin gerçek kişiliğinizi, güzelliğinizi yakalayamıyorlar. Buraya nereden geldik? Empatiden geldik değil mi hocam?
Evet.
Yani İslamiyet tamamen empati esasında ya. Her zaman kendinizi başkasının yerine koyarak ben bu hareketi ister miydim bana yapılmasını? Belki hocam psikologlara ulaşamadığı bir nokta bu.
Evet, bir de şunu düşünüyordur herhalde hocam. Yani sonuçta bizim bedenlerimiz birbirinden çok farklı olabilir. Şekil, şemal olarak, güzellik olarak, güç ve kudret olarak, şu bu olarak. Ama sonuçta hepimizde ilahi öz olan ruh var.
Nefes ilahi var.
Dolayısıyla her insan o bakımdan saygıdeğer. Onun için herhalde hocam tasavvufta insan çok yüceltiliyor ve şekli, şemali, durumu ne olursa olsun özünde insana bir şey duyuyor yani saygı duyuyor. Buna onun için biz, onu evet. O şeylerden kurtarmak istiyor.
Yani, sufiler insana Hazreti İnsan derler.
Hmm.
Mübarek olan insan. Hazreti İnsan. Kötü insan yoktur. Kötüleşmiş insan olabilir. Ama aslı itibariyle, ruh itibariyle her insan mübarektir, güzeldir. Bir altın diyor Hazreti Mevlana. Sen diyor bir putu görsen altından yapılmış, çamura düşmüş. Onu teper geçer misin? Hmm. Yoksa o altın putu alıp eritip daha faydalı bir hale mi sokarsın? Hmm. Put gibi görünse bile, ateist görünse bile her insan özünde Müslümandır. Bizim vazifemiz onları alıp o kötülükten, Necip Fazıl'ı biliyorsunuz değil mi hocam hikayesini?
Evet.
O da gelmiş biliyorsunuz Fransa'dan içki tüketen bir insan.
Evet.
Arvasız'la karşılaşıp tövbe edip işte İslam'ın büyük savunuru, mücahit, şair hale geliyor. Yani biz kimsenin yarın ne olacağını bilemeyiz. O yüzden Müslüman sufiler her zaman kendilerini o toplumun en kötüsü olarak görürler. Günahkarları dahi iyi görürler, şu manada iyi görürler. Ya yarın bu adam tövbe eder, benden daha iyi bir insan olabilir gözüyle bakarlar ve öyledir nitekim.
Sonunda özünde onu şey gördüğü için yani, iyi gördüğü için. Bir de örnekleri var. Diyelim ki Fudayl bin İyaz.
Evet.
Bir şey değil mi hocam yani?
Eşkıya.
Eşkıya yani şeylerin yol yolunu kesiyor. Tabii. Kervanın yolunu kesiyor. İnsanları soyup soğana çeviriyor. Hocam Rogers'ın bir de şey ilkesi var. İçtenlik ilkesi var. Son yazılarında en çok şeyi vurguluyor. İçtenliği vurguluyor.
O çok önemli hocam ya.
Şeyin bile önüne geçiriyor. Empati ve koşulsuz kabulün bile önüne geçiriyor. Orada kastettiği içtenlik bizim bildiğimiz samimiyet yani. İçin dışın bir olacak, doğal olacaksın. Hakikatli olacaksın. Bu diyor danışanla, yani hasta ya da danışan deniyor terapiste gelene. Onunla kurduğun güven ilişkisini bu kurar diyor. O güven ilişkisi zaten sonuç alır. Dolayısıyla samimiyet yoksa başka hiçbir şey olmaz diyor yani.
Mevlana buna hani göründüğün gibi ol, olduğun gibi görün diyor. Gerçi bunu söyleyince Konya'da kimse kalmamış etrafında. Bu şakası. Gel ne olursan gel demiş şeklinde bir şaka vari bir bunun hikayenin anlatımı da var. Şimdi kıymetli hocam, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki "Eddinu en nasiha." Din nasihattır. Biz buna hemen din tavsiye etmek, nasihat etmek gibi öyle değil. Nasihat samimiyettir. Çünkü şöyle, kime karşı ya Resulallah diyor ashab-ı kiram? Allah'a karşı, peygambere karşı ve müminlere karşı. Şimdi Allah'a nasihat etmek olmaz. Peygamber'e nasihat edemeyiz. Anlaşılıyor ki nasihattan kasıt samimiyettir. Şimdi tabii belli meselelerde ne oluyor? Zamanla bu samimiyet oluşmuyor. Yani doktor doktor gibi davranacak. Hastayı işte sen bilmesin, her şeyi ben bilirim. Psikoterapiste burada patron benim. Her türlü senin sorununu ben çözebilirim ancak sen bir şey bilmezsin şeklinde bir profesyonel takıntılar oluyor hocam.
Evet.
Bunu diyor Rogers, çünkü insanın ruh olduğunu keşfetmiş. Şimdi hocam şöyle bir durum var. Ben sizi kandırmaya çalışayım. Dış itibarıyla. Sizin ruhunuz benden bilgi çalar. Öyle diyor Hazreti Mevlana. Ruhunuz benim ruhumu gelir keşfeder. Mesela ben size çok öfkeliyim. Ama size yağcılık yapıyorum. Böyle size karşı övgüler, yüzünüze karşı sevgiler. Ama içimde size karşı bir mesela düşmanlık var. Hocam bunu ruh keşfediyor. Diyor ki bu adam beni sevmiyor. Bakma sen bunun numara yaptığına. Esasında fırsat bulsa bana şunu yapar, bunu yapar. Ruhtan şey kaçırmak mümkün değil. Rogers tahminim bunu bulmuş. O yüzden diyor ki hastalar diyor hiçbir şekilde diyor sizin yaptığınız numarayı
yutmaz.
Yutmazlar. Boşuna uğraşmayın. Samimi olun. Şunu da söylüyor hocam. Ben onu okudum bu bölümünü biraz. Kızgınsanız kızgınlığınızı da bir parça hissettirin karşıdaki adama. Şimdi ben size karşı hocam hata yaptım. Siz de hiç böyle renk vermiyorsunuz. Ben sana diyorum ki ya, o zaman yaptığım bu hata nedir? Normaldir. Ben bir bencillik yaptım size karşı mesela. Siz aynı nezaketi sürdürürseniz bu sefer ben hatamı düzeltemem ki. Veya güzel bir hareket yaptım. Onu da belki ifade etmek gerekiyor. Rogers'ın dediği yani samimi olalım. Böyle çok fazla şeye maske takmak. Zaten personanın bir manası maske takmak değil mi hocam?
Tabii.
Biz aslında Türk toplumu hocam çok maske takan bir milletiz ya. Mesela tanışırken bile hemen insanlar mesleğini söylüyorlar. Ben falanın oğlu filanım demekten çok. Doktor bilmem kimim. Bilmem şüme. Yani sanki hocam bu o maskelerimizle kendi iç şeyimizi saklıyoruz gibi geliyor bana.
Evet, sonuçta insanın hem başkalarına karşı hem de aslında kendine karşı bir samimiyete ihtiyacı var ve böyle şehir yaşamı için bir sosyolog şey diyordu, bin bir suratlı insan. Çok politik olmaya başlıyor insan. Bu şeyi kaybediyor, samimiyeti. Yalnız tabii samimiyeti şeyle de karıştıran insanlar var. Mesela samimiyet şu demek değildir yani. Diyelim ki her geleni kalbini almak değildir. Onu tanımadan, değil, bilmeden ki. Yani sonuçta Allah kalbini göğüs kafesiyle koruma altına almış. Hatta öyle ki kollarınla, kafanla ve gövdenle cenin oturuşunda en çok koruduğun yer aslında kalbin.
Evet.
Şimdi samimi olmak demek bu anlamda şey, tanımadan bilmeden herkesi kendi iç dünyana kabul etmek anlamına gelmiyor. Sonra onun bedelini ödettirir sana yani.
Hocam şöyle diyeyim ben size. Mesela birine tanıştık şimdi, otobüste gidiyoruz. Yani adam ben savcıyım diyor. Yani dikkat et. Benimle konuşmalarına seni her an içeri alabilirim. Bir tehdit evet. unsuru oluyor. Yani eşit yani tabii ki o mesleği söylemek gerekir bazı yerlerde ama bazen bizde Türk toplumumuz biz çok böyle şey bir milletiz. Hemencecik böyle asker milletiz ya hocam.
Evet.
Herkes yerini bilsin toplumda şeklinde. Bu bazen negatif etki yapıyor. Çünkü diyor ki Rogers, insanlar en çok diyor kendilerine benzeyen, kendisini dışlamayan, kendisine empati yapan insanlardan etkilenir. Ve değişime hazır hale gelir. Yani ben size her gördüğümde hocam şöyle yap böyle yap 10 kere tavsiyede bulunsam sizin bana etkilenme şeyiniz sıfır. Tavsiye hiç dinlemiyorsunuz bile. Diyorsun ya bu adam kendi bir şey zannediyor. Beni her gördüğünde bana tavsiyede bulunuyor. Halbuki tam tersi. Hiç tavsiyede bulunmadan onu kabullenip empati yapıp ayna olsam size, diyor ki mesela bir insan, ya ben diyor çok pintiyim, bu arkadaşım çok cömert. Ne zaman gitsek bana çay söylüyor. Dese ki bir gün o arkadaş sen de çay söyle, söylemeyecek belki. Hiç ses çıkarmadan terapi ediyor. Hocam bence burada en önemli mesele Rogers ruhu keşfetmiş. Zahiren biliyorsunuz bir insanın dış görünüşünden iç alemini anlamak çok zordur.
Veya sizinlemiş ruhu.
Evet. Sufilerin de bütün yaptığı iş hocam. Esasında Rogers'ın belki en çok istifade edeceği mesele bu. Şimdi bugün Beyazıt Bistami Hazretleri bu mesnevide geçiyor kıymetli hocam. Bugün ben çok konuştum, kusura kalma.
Yok estağfurullah. Biraz
tasavvuf tarafını anlatıyoruz ya şimdi.
Evet evet.
Harekat tarafından geçerken bir koku alıyor. Burnuma koku geliyor diyor. Böyle çok kendinden geçmiş, mest olmuş. Sanki bir gül kokusu, böyle mis kokusu geliyormuş. Ya diyor müritleri, biz bir koku alamadık. Yani normal çölde gidiyoruz işte falan. Diyor ki ben buradan bir Allah dostunun kokusunu alıyorum. Kim diyorlar? Adı Ebu Hasan Harakan. Henüz doğmadı diyor. İşte 50 sene sonra doğacak. Ama diyor kokusu geliyor. Ruhu duyuyor hocam. Ruh hissediyor. Müritler yazıyorlar tarihini falan. İsmi şudur. Özellikleri budur. Hakikaten Beyazıt Bistami ölüyor. Vefat ediyor. Kaç sene sonra bu Harakan doğuyor. Aynı dediği gibi. Şimdi hocam sufilerin en büyük özelliği ruhlarıyla gelip sizin iç alemimizi keşfetmektir. O yüzden derler ki sufilerin yanında kalbine sahip çık. Bunlar cevasisil kalp diye geçer bizim kitaplarımızda. Kalplerin casusudur. İstediğin kadar sakla, senin kalbine girerler, senin gizli yönlerini keşfederler. O yüzden kötü düşünme sufilerin yanında. Ya bu da adam mı canım bak işte. Köşesine oturmuş sakallı amca.
Evet.
Bu adam ne anlar politikadan, siyasetten.
Evet.
Bazen diyorlar ya hocam böyle.
Evet evet.
Sakın
evet.
Öyle düşünme yani oraya giderken. Şeyle git, saygıyla, edeple git şeklinde. Belki sufilerin en güçlü olduğu taraf bu hocam. Yani ruha direkt hitap ederek ruhu değiştiriyor sufiler. Yani ruhu terbiye ediyorlar. Size bir şey söylemez. Allah dostu mesela size bir şey söylemez. Şunu yap, bunu yap demez. İşte anlatırlar Sami Efendi'nin meclislerine fatörlü bir adam gelirmiş. O zaman hocam fatör giymek biraz kötü bir adet. Çünkü zorla sarık atılmış, fatör giydirilmiş falan. Tepki toplamıyor. Belki bugün o kadar tepki toplamıyor da.
Evet.
Yani Türkiye'nin en fakir olduğu günlerde ayakkabısı yok, ayağında çarık yok ama başında fatör gezildiği için hiçbir şey dememiş. Tabii bütün cemaat müritler dövecek adamı yani ellerine gelse. Bir süre sonra o zat o fatörü çıkarmış. Ama Sami Efendi'den en ufak bir şu fatörü at kardeşim. Bu mecliste böyle gelinmez şeklinde bir şey söylemeden onu terapi etmiş.
Burası hocam işte aslında psikoterapilerle tasavvufun ayırt edici özelliklerinden bir tanesi. Psikoterapiler çok büyük ölçüde şey üzerine kuruludur. Karşılıklı konuşma ilişkisi üzerine
biraz
kuruludur.
Biraz da hocam sanki hep böyle işte ben daha çok bilirim. İşte ben analistim. Sizi analiz tabii. Edeceğim. Sendeki hatayı bulacağım.
Evet. Zaten öbürü ücret vererek bunun için geliyor. Sınırlı bir buluşma var. Yani diyelim ki haftada bir saatlik bir seans var. Ve profesyonel bir ilişki aynı zamanda niye ücret veriyor. Ve daha çok somut problemlerine dönük olarak. Ama tasavvufta bir ahbaplık var, bir dostluk ilişkisi var, bir ihvanlık ilişkisi var ve
para yok,
bunun için ücret ödemiyorsun.
Yok.
Evet.
Hatta Şeyh Efendisi para veriyor. Bakıyor ki
destekte bulunuyor.
Müridin durumu kötü, maddi durumu kötü. Ben çok böyle şeyler biliyorum.
Tabii sahici olanlar
tabii,
böyle.
Tabii onlar zaten biliyorlar.
Sömür bir de adı görünür de şeyh olup da.
Yani onlar tam tersi. Evet. Müteşeyyih dediğimiz tipler müritlerden para alırken gerçek şeyhler müritlerine ya yani ihtiyaç sahiplerine bulup buluşturup cebinden veriyor. Bulup buluşturup veriyor. Bir şekilde o insanın maddi problemini de çözüyor.
Evet.
O da çok ilginçtir yani. Şimdi o yüzden tasavvufta çok ciddi terapi var. Çünkü Şeyh Efendisi ayna, hani hadiste geçer bu kıymetli hocam. Mümin, müminin aynasıdır.
Aynası.
Ne demek aynası? Mesela bir valiyi ziyarete gittiniz. Orada boy aynaları vardır böyle büyük makamların girişlerinde. Niye? Sen şimdi valiyle görüşeceksin. Bir ceketini, saçını, sakalını kontrol et. Üstünü başına çeki düzen ver. Valinin huzuruna dağınık girmedir hocam bunun esasında. Şimdi hocam bir de ruh aynası var. Tamam, dış görüntüsü güzel bir insan. Ama iç aleminde belki 40 türlü efendim tilki dolaşıyor kalbinde, gönlünde. İşte sufiler size ruh aynası tutarak, ruhumuzdaki, nefsinizdeki hataları size göstererek onları düzelttiriyorlar. Size düzel, ama siz düzeltiyorsunuz.
Evet. Yani şeyde de, psikoloji ve sosyolojide de hocam, ayna benlik kavramı kullanılıyor. Şey ilginç hocam, Kamboçya'da bir çocuk kayboluyor. 1989'da 8 yaşında bir çocuk kayboluyor. Bu çocuğu 18 yıl sonra buluyorlar. Yani 18-26 yaşına ulaşmış yani. Ama toplum içinde değil, ormanda yaşamış bu çocuk hep. Hayvanlar arasında ve şey, davranışlar tamamen şey, hayvansı, onlar gibi beslenme, onlar gibi yeme içme, onlar gibi yatıp uyuma, onlar gibi. Yani şeye ihtiyacı var insanın. İnsan olmak için insan olmaya ihtiyacı var.
Aynaya ihtiyacı var tabii.
Ve insanı kamil olmak için de bir insanı kamil aynasına ihtiyaç duyuyor insan. Niye? Çünkü orada kendini görüyor, eksiklerini, yanlışlarını görüyor ve bunları düzeltme imkanına sahip oluyor.
Bir kedi yavrusunu hocam alsak, hiçbir kediyle görüştürmeden beslesek yine fare yakalar. Belli, evet, kuş yakalar.
Allah onu doğuştan programlamış yer.
Aynen.
Yani.
Ama biz insanlar öyle değiliz. İlla bir aynaya muhtacız. Aynaya baka baka, yani Allah dostlarına baka baka güzel insan oluyor. Veya tam tersi. Eşkıyalara baka baka eşkıyalaşıyoruz.
Küçük oğlum en küçük oğlum bir civciv almıştı, büyütüyordu. Mesela başka hiçbir tavuk görmediği halde bahçede hemen böyle eşeliyor mesela.
Neden öyle eşeliyor? Halbuki önüne yem konmuş. Niye eşelenerek toprak alıyorsun ki?
Mesela bakıyorsun davranışlarına. Büyük ölçüde çünkü psikolojide içgüdü dediğimiz kavram bu aslında Kur'an'da Allah arıya vahyetti.
Evet.
Yani aslında bir program yazılmış Yaradan tarafından, o programın gereğini yerine getiriyor.
Bizde ise özgür seçme hakkı verilmiş, istediğin gibi yaşama hakkı verilmiş. Müthiş bir hocam, bu çok ciddi bir sorumluluk esasında, değil mi?
Evet. Yani aslında irade kavramı da buradan ortaya çıkıyor. Yani çünkü doğuştan aşırı bir program olmayınca ne oluyor? Demek ki senin iradenle tercihler yapman lazım. Mesela diyelim ki biz acıkmayı hissedişimiz bir şeydir. İlahi bir programdır.
Evet.
Onun için birilerinden bir şey öğrenmek gerekmiyor. Susadığını anlamak için birilerinden bir şey öğrenmen gerekmiyor.
6 aylık çocuk bile acıkınca öyle bağırıyor ki bütün
ortalığı yıkıyor yani.
Onu doyurmak için koşuyorlar.
Evet. Ama işte insanın iyi ile kötü arasında, doğru ile yanlış arasında, güzel ile çirkin arasında kaldığında, işte orada demek ki insanda bir irade var. İradeyi cüziye deniyor. Eyvallah, iradeyi cüziye, iradeyi külliye var çünkü. Allah'ın iradesi. Ama Allah iradeyi cüzeyi, öyle bir irade var ki o cüzi iradede bile yani bambaşka bir insanda olabilirsin.
Tabii.
Yani çok sıradan bir insanda olursun. Çok yetkin bir insanda olursun. Çok iyi bir Nemrut gibi bir tip de olabilirsin. Hazreti İbrahim gibi yücelere eren bir yolda da olabilirsin. Yani o anlamda Rodgers'ın kendini gerçekleştirme kavramı tasavvufta temel itibariyle çok vurgulanan. Çünkü tasavvuf ne diyor? Sen kendini şeyi olarak görme diyor yani. Sıradan bir şey olarak görme. Sen zübde-i kainatsın diyor.
Bir de hocam şunu söylüyor Rodgers herhalde farkına varmadan. İnsan aslen iyidir. Onda ruh vardır. Ruh güzel bir ayna bulursa hep güzelliği ister. Evet. İnsana çok baskı yapmayalım. Çok ona şekil vermeye çalışmayalım. Yeter ki ona güzel ayna tutalım. Empati tutalım.
Koşulsuz.
Kabul dediniz ya hocam.
Evet, evet.
Bunları yaparsak, samimi olursak diyor, insan yolunu bulur. Değişime açık olur diyor. Hocam inşallah bence bu konuyu biraz devam ettirelim önümüzdeki haftalarda.
Evet. Burada sadece şu noktaya vurgulamak istiyorum hocam. Carl Rogers ve diğer psikologlar ahlakı dahil etmiyorlar psikoterapiye. Psikoterapilerin paradokslarından bir tanesi bu. Elbette aynı olmak lazım. Koşulsuz saygı, empati ve samimiyet önemli ilkeler, özellikle içtenlik. Ama bu ahlaksal anlamda ilkeleri vurgulamaya mani olması
sıkıntılı.
Bir problem oluşturuyor.
Şöyle hocam, ben sak veriyorum. Mesela adam gelmiş şimdi çok kötülük yapan insanları tefeci bir adam. Yani koşulsuz kabul derken onun hatasını söylemezsek bu eksiklik olur.
Mesela Mevlana'nın ne olursan ol gene gel Mevlana'ya atfediyor. Mevlana'nın sözü değil ama Mevlana'nın bu yönde sözleri var. Fakat hiç kimseyi Mevlana ne olursan ol gel
tefeci
derken
kal.
geldiğin gibi kal demiyor.
Demiyor tabii. Bunu yani, hatırlatalım hocam. Evet. Doğru söylüyorsunuz. Bence
çünkü
güzel
şey,
hatırlatma
bir
oldu.
Yerde vurguluyordu Hazreti Mevlana. Sen ateş olsan bile diyor, insanı kamil diyor bir sudur. Senin o ateşini söndürür.
Eyvallah.
Bakırsan seni altına dönüştürür.
Biz nice aslanlar geldi diyor. Bunlara diyor büyük Allah dostları var. Şazeli gelenekten. Biz onları sonra kedi gibi yaptık. Uyumlu, munis manasında. Yani ondaki şeyleri öldürmek değil de hani kapasiteyi.
Şiddet dürtüsünü kaldırmak.
Şiddet dürtüsünü kaldırdı. Kedi gibi oldu diyor. Muhterem dinleyicilerimiz Carl Rogers'ı ele almıştık bu hafta. Önümüzdeki hafta yine devam ederiz inşallah. Kıymetli Bayezid Hocam çok teşekkür ederim. Yine inşallah haftaya devam ederiz bu
i̇nşallah.
Konuyu. Bize verilen sürenin sonuna gelmiş olduk muhterem dinleyicilerimiz. Bir sonraki haftada buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun. Hoşça kalın efendim.